Ayrım 49.
Büyük daire 17 asıl ve en az 3 yedek yargıçtan oluşmaktadır. AİHM'nin başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları büyük daireye re'sen katılırlar. Uyuşmazlığın tarafını oluşturan devlet adına seçilmiş yargıç da büyük daire veya dairelerin doğal üyesidirler. Bu yargıcın yokluğu veya katılmasının mümkün olmadığı durumlarda MIT'in 29 ve 30. maddeleri çerçevesinde anılan devletin belirleyeceği bir kişi ad hoc yargıç sıfatıyla bu kuruluşta yer alır. AİHS M27/2-3. Büyük daireye katılacak diğer yargıçlar ve AİHS'nin 43. maddesine göre oluşturulacak alt kurul üyeleri ad çekme suretiyle tespit edilir. Ad çekmenin düzenlenişinde ise coğrafi bölgeler ve taraf devletlerin hukuk sistemleri göz önünde bulundurulur. MIT M24. 11. protokol yapımcıları büyük dairenin oluşumuna özel önem vermişler ve mahkeme içtihatları arasında bağlantıları kurmak ve içtihat farklılıklarını önlemek amacıyla mantıklı olarak tüm daire başkanlarının büyük dairede yer almasını zorunlu kılmıştır. Dipnot: Dirzemcevski, Le Formation de Jugement de la Cour Européenne, nokta nokta nokta, sayfa 43. Büyük daire, mahkemenin diğer birimlerinden farklı olarak kompozisyonunun oldukça değişkenliği ile belirginleşmektedir. Doğal üyeler dışında başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, uyuşmazlığın tarafını oluşturan devletin seçmiş olduğu yargıçlar, diğer yargıçlar her bir dava için belirlenmektedir. Dolayısıyla da durumlara göre kompozisyonu değişebilmektedir. 11. protokol yapımcıları, belli durumlarda verilen bir kararın yeniden incelenmesine imkan tanıyan bir yargısal yapı kurma arzusundaydılar. 7 kişilik dairelerin ve büyük dairenin oluşturulması bir anlamda bu amacın gerçekleştirilmesine yöneliktir. Dipnot, Renucci, AGE, sayfa 499. Sözleşmenin 43. maddesine göre davanın büyük daireye gönderilmesine ilişkin başvuru istemleri öncelikle 5 kişilik alt kurul tarafından değerlendirilir. Alt kurulda mahkeme başkanı, bölüm başkanları ya da yardımcıları, elbette kararı veren daire başkanı hariç ve ilk davayı görmüş olan yargıçlar dışında diğer yargıçlar dönüşümlü olarak yer alır. Ayrıca alt kurulda ulusal yargıç görev alamaz. MIT M73. Alt kurul tarafından başvurunun büyük daireye gönderilmesi istemi reddolunursa başvuru büyük daireye gitmez. Büyük daire daireler tarafından sözleşmenin 30. maddesine göre kendisine gönderilen, yani dairenin büyük daire lehine yetkisinden vazgeçmesi veya sözleşmenin 43. maddesine göre kişisel veya devlet başvurularının dairede götürülmesini müteakip ikinci kez incelenmek üzere yapılan ve alt kurul aracılığıyla önüne getirilen ve nihayet 47. maddede belirtilen Bakanlar Komitesi'nin isteği üzerine AİHS ve protokollerinin yorumlanmasına ilişkin hukuksal sorunlar hakkında istişare nitelikli görüş bildirme isteklerini inceleyip karara bağlar. AİHS M31. Büyük dairenin kararları kesindir. AİHS M44/1. Aslında daire ve büyük daire esaslı bir tek mahkeme bünyesinde eksik de olsa iki dereceli bir yargılamaya yer verilmesi, bu uluslararası koruma sisteminin orijinal yanını ve hatta biraz da ilginçliğini ortaya koymaktadır. 11. protokol yapımcıları tarafından tek bir mahkeme, ancak aynı zamanda bu mahkeme içerisinde iki dereceli bir yargılama yapılması amaçlanmıştır. Denilebilir ki 11. protokolle getirilen denetim sistemi içerisinde AİHM ne tamamen tek bir mahkeme ne de gerçek anlamda iki dereceli bir yargılama merciğinin özelliklerine sahiptir. Dipnot, Renucci AGE sayfa 499. 2. Mahkemenin kişisel başvuruları incelemesi ve karar süreci. AİHM kendisine gelen başvuruları iki açıdan ele alır. Öncelikle başvuru kabul edilebilirlik koşulları açısından incelenir. Eğer bunları taşıdığı tespit edilirse başvuru her yargılamada olduğu gibi esas bakımından incelenir ve ardından başvuru hakkında karar verilir. Bu iki aşamayı sırasıyla hazırlık aşaması, la phase préparatoire ve karar aşaması, phase décisoire olarak adlandırabiliriz. Dipnot, Renucci AGE sayfa 500 ve devamı. 11 nolu protokolle Avrupa İnsan Hakları yargılaması sürecine ilişkin önemli usul değişiklikleri getirildiği çeşitli vesilelerle ifade edilmişti. Aşağıda 11. protokol hükümleri çerçevesinde getirilen denetim mekanizmasının işleyiş esasları açıklanacaktır. A. Kişisel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi, usulden inceleme. Dipnot. Devlet başvurularındaki kabul edilebilirlik incelemesinde bazı usul farklılıkları söz konusudur. Bu tür bir başvuruda mahkeme başkanının iki yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlardan birisi aleyhine başvuruda bulunulan devleti derhal bu başvurudan haberdar etmek, diğeri ise bölümlerden birisine başvuruyu havale etmektir. MİT M55/1. Başvurunun bölüme gelmesinden sonra bölüm başkanı tarafından bir daire oluşturulur ve davalı devletten başvurunun kabul edilebilirliği hakkındaki yazılı savunmasını sunması istenir. Bu yazılı savunmada belirtilen hususlar Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla başvurucu devlete iletilir ve savunmaya ilişkin cevapları cevaba cevap alınır. MİT M51/3. Diğer yandan daire eğer gerekli görürse kabul edilebilirlik kararı vermeden önce tarafları daha başka yazılı açıklamalarını sunmaya davet edebilir. Bir veya daha fazla taraf devletin istemi üzerine veya daire kendiliğinden vereceği karar üzerine kabul edilebilirlik konusunda bir duruşma yapabilir. Daire yapacağı müzakere sırasında raportör yargıç tarafından iç tüzüğün 48/1 hükmüne göre sunulan raporu dikkate alır. Devlet başvurularının kabul edilebilirliği hakkındaki kararlar daire tarafından verilir ve ardından esas incelemesine geçilir. Yeni sistem içerisinde AİHK'nin yer almayışıyla bu organa ait kabul edilebilirlik incelemesi yetkisi artık mahkeme tarafından yerine getirilmektedir. Mahkeme başvuruyu sözleşmenin 35. maddesinde sayılan ve önceki bölümde ayrıntılarıyla açıklanmış bulunan başvuru koşullarına uygunluğu açısından inceler. Başvuruların kabul edilebilirlik açısından incelenmesi, başvuru dosyasının kabul edilebilirlik değerlendirilmesi yapma ve gerekli kararlar almaya imkan verir derecede olgunlaşıp tamamlanmasından sonra başlar. Dipnot, Gölcüklü Gözü Büyük, AGE, sayfa 101. İlki olarak bu aşamada yazılı inceleme yapılır. Ancak gerekli görülen durumlarda bir duruşma yapılması yoluna da gidilebilir. MİT, M51/5. Başvurunun kesin kaydının yapılmasını müteakip kabul edilebilir olup olmadığını incelemek üzere bir raportör yargıç atanır. Raportör yargıcın kimliği hakkında başvuru sahibine bilgi verilmez. Başvurunun kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin karar 3 kişilik yargıçtan oluşan komiteler tarafından verilir. Komite müzakere sırasında raportör yargıcın görüşünü de göz önünde bulundurur. Bir komite kişisel başvurunun daha fazla incelenmesinin gerekli olmadığı durumlarda başvurunun oy birliğiyle kabul edilmezliğine veya kayıttan düşürülmesine karar verebilir. Bu durumda başvuru hakkındaki karar kesindir. AİHS M28 MİT M53 bölü 2. Eğer komite böyle bir karar vermemişse başvuruyu daireye iletir. Daire konunun müzakeresinde raportör yargıcın görüşünü göz önünde bulundurur. Eğer dosya kabul edilemezlik veya düşme kararı vermesi için yeterli ise daire bu yönde bir karara varır. Eğer dosya bu tarz kararların alınması için yeterli değilse, başvurunun davalı devlete gönderilerek görüşlerinin alınmasına karar verir. Dosyanın bu şekilde tamamlanmasını takiben de başvurunun kabulü veya reddine karar verir. MİT M54. Yapılan başvurunun kayda alınmasının ardından başvuruyla ilgili olarak davalı devletle yazışmaya geçilir. Belirlenen süre içerisinde mahkeme tarafından sorulan sorulara cevap vermesi istenir. Gerektiğinde davalı hükümet ek süre isteminde bulunabilir. Davalı hükümetin yazılı mütalaasının bir sureti başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibi de belirlenen süre içerisinde varsa kendi yazılı mütalaasını sunar. Davalı devletin kabul edilemezlik itirazlarını başvurunun bu aşamasında sunması gerekmektedir. MİT'in 5. maddesine göre davalı sözleşmeci devlet kabul edilemezlik konusundaki herhangi bir itirazını, itirazın özelliği ve şartların el verdiği ölçüde bu iç tüzüğün 51 veya 54. maddeleri çerçevesinde duruma göre yazılı veya sözlü olarak başvurunun kabul edilebilirliği hakkındaki görüşlerini sunarken ileri sürmek zorundadır. Bu süre bir hak düşürücü süre olup ileri aşamalarda davalı devlet kabul edilebilirlik itirazında bulunamaz. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 102. Mahkeme başvurunun kabul edilebilirliği incelemesi sonunda iki tür karardan birine yer verir. Ya başvuruyu kabul edilemez bulur veya başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verir. Mahkemenin başvurunun kabul edilemez oluşu yönünde bir karara ulaşması durumunda bu karar kesin olup başvuruyu sonuçlandırır. Dolayısıyla bu karara karşı herhangi bir yere başvuru imkanı bulunmamaktadır. Şu var ki bir kişisel başvurunun kabul edilebilirlik koşullarındaki eksikliğe ilişkin olarak reddedilmesi durumunda eğer bu eksiklik giderilmesi mümkün olan bir eksiklikse daha sonradan bu eksikliğin giderilerek yeniden başvuru konusu edilmesi mümkündür. Ancak eğer başvuru koşullarındaki eksiklik telafi edilemez bir eksikliğe dayanmaktaysa elbette daha sonradan bunun giderilmesi söz konusu olamayacağından yeniden bir başvuruya konu edilmesi de imkansızdır. Örneğin 6 aylık sürenin geçirilmiş olması nedeniyle başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verilmişse elbette geçen sürenin geri getirilmesi imkanı olmadığından bu tür bir eksiklik onarılamaz bir eksikliktir. Eğer iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvuru kabul edilemez bulunmuşsa, bunun da tüketilmesi imkan dahilinde ise, örneğin iç hukukta bu başvuru için gerekli süre geçirilmemiş olması gibi, bu eksiklik giderilerek yeniden başvuru yapılması mümkündür. Elbette bu başvuru daha önceden açıklandığı üzere non bis in idem yasağı olarak değerlendirilmez. Kabul edilebilirlik incelemesi sonunda verilecek kararlardan bir diğeri de başvurunun kabul edilebilir bulunuşudur. Decision sur la recevabilité. AİHS'nin 35. maddesinin 4. fıkrasında mahkemenin bu maddeye göre kabul edilemez bulduğu her başvuruyu reddedeceği, kabul edilemezlik kararını yargılamanın her aşamasında verilebileceği belirtilmektedir. Bu hükme 11. protokol öncesi sözleşme metninde de yer verilmiş M29 ve komisyon tarafından da zaman zaman uygulamalarıyla karşılaşılmıştır. Sözleşmenin 35 bölü 4 maddesinde yer alan düzenlemenin anlamı, kabul edilebilirlik kararının verilmesinden sonra da eğer kabul edilmezlik nedenlerinden biriyle karşılaşılmışsa, mahkeme tarafından kabul edilmezlik kararının verilebileceğidir. Bir başka deyişle kabul edilebilirlik kararının verilmesini engelleyen bir eksikliğin kabul kararından sonra öğrenilmesi durumunda bu kararın geri alınabileceği, yani ret kararına dönüştürülebileceğidir. Örneğin iç hukuktaki en son kararın alındığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunulması koşuluna uyulmadığının, iç hukuk yollarının tüketilmediğinin, başvuru hakkının kötüye kullanıldığının veya açıkça esastan yoksun bulunduğunun anlaşılması durumlarında mahkeme daha önceden vermiş olduğu kabul edilirlik kararını kaldırarak kabul edilemezlik kararı vererek başvuruları reddedebilir. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 103. Her ne kadar sözleşmede yer almamaktaysa da yukarıda açıklanan durumun tersinin de geçerli olabileceği görüşü ileri sürülmektedir. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 104. Yani eğer başvuru kabul edilebilirlik koşullarının taşınmasına karşın maddi hatalar sonucu kabul edilemez bulunmuşsa 11. protokol öncesi komisyona yazılı olarak yapılan yeniden inceleme istemleri komisyon tarafından ele alınabiliyor ve gerektiğinde kabul edilmezlik kararı kaldırılarak başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilebiliyordu. Dipnot Velü Ercek AGE sayfa 883. Örneğin komisyon bir başvuruyu 6 ay kuralına uyulmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu. Ancak başvurucu başvurusunu komisyonun esas aldığı 4-10-1991 tarihinde değil, 29-7-1991 tarihinde yaptığını ve dolayısıyla süreyi geçirmediğini beyanla komisyona başvurmuş ve komisyon başvurunun yeniden incelemesini kabul etmiştir. Dipnot AİHK Rek No 18.936/91 29.1992 aktaran Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 104. Öğretide 11. protokolle getirilen yeni sistemin de bu uygulamaya engel olmadığı ifade olunmaktadır. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 104. Kabul edilebilirlik incelemesi sonunda alınan gerekçeli kararın oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığı belirtilir. Kararda olumsuz oy kullanan yargıçlar son karar aşamasındakinin aksine karşı oy açıklaması koyamazlar. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 105. Verilen kararlar kamuoyuna açık olup ilgililere de gönderilir. Karar resmi dillerden biri İngilizce, Fransızca veya her ikisiyle de yazılır ve gerekli görülürse yayımlanır. MIT M76-78. B. Kişisel başvuruların esastan incelenmesi süreci. Başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmişse bu karar üzerine başvurunun esastan incelemesi sürecine geçilmiş olur. Bu aşamada mahkeme bir yandan başvuru konusunu oluşturan şikayetle ilgili olayların incelemesine, diğer yandan taraflar arasındaki uyuşmazlığın dostça çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli çalışmalara girişir. Eğer dostça girişimden herhangi bir sonuç elde edememişse, başvuruyla ilgili olarak esas hakkındaki son kararını verme yoluna gider. 1. Soruşturma ve olayların incelenmesi ve tespiti aşaması. Mahkeme soruşturma konusunu oluşturan olayları tarafların karşılıklı görüşlerine başvurarak inceler. İlgili devletlerin bu konuda mahkemeye gerekli kolaylığı göstermek, istenen bilgi ve belgeleri kendisine sunmak yükümlülüğü bulunmaktadır. AİHS M38/1. Bu yükümlülük AİHM'nin eski bir kararında da belirtildiği üzere sözleşme ile tarafların üstlenmiş oldukları yükümlülüğün bir uzantısıdır. Dipnot AİHM İrlanda İngiltere 18.1.1978 A25 PR 148. Olayların tespitine yönelik soruşturma yapılırken öncelikle tarafların yazılı olarak sunmuş oldukları görüşler, bilgi ve belgelerden hareket edilir. Soruşturma konusunun karmaşıklığına göre gerektiğinde duruşma yapılmasına karar verilebilir. Her yargılama merciinde olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Yargısı'nda da mahkeme duruma göre olayların yerinde incelenmesine, keşif yapılmasına, bilirkişi ve tanık dinlenilmesine karar verebilir. Dipnot: Örneğin Güneydoğu olayları nedeniyle Türkiye'ye karşı yapılan başvurularda yerinde incelemeler, tanık dinlemeler, video çekimleri ve fotoğraflardan yararlanma yoluna gidilmiştir. İşkence iddiaları ile ilgili başvurularda bilirkişi raporlarının alınması olağan bir uygulamadır. Bu işlemleri mahkeme kendi adına görevlendirdiği üye, naip üye veya üyeler eliyle yürütür. Soruşturmanın duruşmalı yürütülmesine karar verilen durumlarda duruşmanın yönetimi, tanıkların, uzmanların ve diğer kişilerin duruşmalara davet edilme usulleri ve masrafları, bunların yeminleri, yalan beyanda bulunmalar, duruşmalara gelmeme, ifade vermeme, tanık veya uzmana itirazlar, duruşmalarda soru sorma esasları, duruşma tutanaklarının düzenlenmesi gibi yargılama esas ve usulleri MIT'in 63-65. Maddelerinde gösterilmiştir. Dipnot: Uygulamada yerinde incelemelerde ve tanıkların ifade vermelerinde sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Özellikle tanıklıktan kaçınma veya çağrıya karşın ifade vermeye gelmeme, yalan beyanda bulunma gibi durumlar, mahkemenin yargısal faaliyetini yerine getirmede zaman zaman karşılaşılan sorunlardandır. Bu konuda ne 11. protokol öncesi bu işi gören komisyona ve ne de 11. protokolla AİHM'ye herhangi bir önleme başvurma ve yaptırım uygulama yetkisi tanınmamaktadır. Geçmişte komisyon bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığında karşılaşılan sorunu ilgili devlete bildirmekte ve gerekli önlemlerin alınmasını istemekteydi. İlgili devletlerin işbirliği yapma yükümlülüğü çerçevesinde gerekli önlemleri alması, iç hukuklarında buna uygun düzenlemeleri yapmaları devletlere düşen bir görevdir. Ayrıca devletlerin de mahkeme çalışmalarına katılmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 108.